Ayrım 15 Miras Robert Ludlum Sayfa 162 Kenfield Elizabeth Scarlatti'nin tuvaletinden rahatlamış olarak çıktı. Kadın yatağın biraz ötesindeki koltuklardan birine oturmuş, elindeki tabancası Kenfield'a dönük adamı süzüyordu. ''Eğer oturursam o Allah'ın cezasını bırakır mısınız?'' ''Herhalde hayır ama oturun da konuşalım.'' Kenfield yatağa oturarak kadının karşısına geçti. Yaşlı kadın tabancasını biraz aşağı indirdi. ''Kapıda bir şeyden söz ettiniz Bay Kenfield. Ateş etmememin nedeni de bu, devam eder misiniz?''
''Evet, ilk olarak söylemek isterim ki ben...''
Kenfield dona kaldı. Dış kapının kilidi açılıyordu. Genç adam hemen elini kadına doğru uzattı ve Elizabeth tabancayı ona verdi. Çabuk hareketlerle Kenfield kadını elinden tutarak yatağın üzerine yatırdı. Adamın gözlerindeki bakış kadına onun dediklerini aynen yapmayı öğütlüyordu. Elizabeth yatağın üzerinde yanında yatan tek lambanın ışığında boylu boyunca uzanmış yatıyordu. Kenfield açık duran yatak odası kapısının ardındaki gölgelere saklandı. Kadına gözlerini yummasını işaret etti. Elizabeth'in buna uyacağını pek beklemiyordu ama kadın denileni yapmıştı. Elizabeth başını hafifçe sola eğdi, elinden biraz ötede bir gazete duruyordu, sanki okurken uyuyakalmıştı. Kameranın kapısı açılıp kapandı. Kenfield sırtını duvara yaslayarak elindeki ufak tabancayı sıkıca tuttu. Kapının aralığından dışarısını görebiliyordu. Aynı şekilde kendi de görünebiliyordu. Ama ne var ki o hem gölgedeydi hem de kimse onun burada olduğunu önceden bilemezdi. O sırada hizmetçi ortaya çıkmıştı. Kenfield'ı korku ve şaşkınlık aynı anda sarıverdi. Adam kocaman bir yaratıktı. Kenfield'dan oldukça uzundu, çok geniş omuzları vardı. Siyah bir kazak ve siyah eldivenler giymişti. Başına da bu dev yapılı adama korkunç bir anlam kazandıran ve yüz çizgilerini tamamen bulanıklaştıran ipek bir çorap geçirmişti. Bu beklenmedik konuk yatak odasına girerek Kenfield'dan yarım metre uzaklıkta yatağın ayak ucunda durdu. Yaşlı kadını incelerken pantolonunun cebinden ince bir ip çıkardı. Gövdesini öne doğru eğerek yatağın soluna ilerlemeye başladı. Kenfield fırlayarak tabancayı olabildiğince sert bir şekilde adamın kafasına vurdu. Vuruşun etkisi ipek örtünün kana bulanmasıyla sonuçlandı. Beklenmeyen konuk öne düşerken ellerinin üzerinde doğruldu ve hızla dönerek Kenfield'la karşı karşıya geldi. Birkaç saniye duraladı. ''Sen, onu tanımıştı. Seni köpoğlu köpek seni.'' Kenfield'ın belleği geçmişe doğru bir yarış yaptı ama bu kocaman yaratığı bir türlü hatırlamıyordu. Ama yine de adamı tanıması gerektiğini biliyordu. Yoksa durum çok sakıncalı olabilirdi. Madame Scarlatti yatağında oturmuş, önündeki sahneyi korku içinde ama paniğe kapılmadan izliyordu. Üstelik de duruma el koyamadığı için biraz da öfkeliydi.
''Gibidin polisine telefon edeceğim.'' dedi sessizce.
''Hayır, Kenfield'ın buyruğu çok sertti. Lütfen telefona elinizi sürmeyin.''
''Delikanlı, delirmişsiniz siz.''
''Bir anlaşma yapmak ister miydin ahbap?''
Adamın sesi hiç de yabancı değildi. Kenfield tabancayı hala adamın başında tutuyordu.
''Hayır, sen yalnız o maskeyi çıkar bakalım.''
Adam yavaşça iki kolunu kaldırdı.
''Hayır arkadaş, bir kolunu kaldır. Avucunu açarak öbürünün üzerine otur. Amma da uyanıkmışsın.''
''Bay Kenfield, tekrar etmeliyim. Bu adam zorla kamerama girdi. Allah bilir ya, beni soyacaktı ya da öldürecekti. Telefon etmem gerek gerçekten.''
Kenfield yaşlı kadına nasıl anlatacağını kestiremiyordu. Kendi bir kahraman değildi ve polis tarafından korunmak düşüncesi çekiciydi. Ama bu gerçekten bir korunma olacak mıydı? Hem olsa bile bu önündeki yığın kayıp Ulster Stewart Starlet ile kendinin veya 20. gruptan herhangi bir kişinin arasında tek bağlantı olabilirdi. Eğer geminin adamlarından biri çağrılacak olursa herifi yalnızca hırsız diye cezalandırabilirlerdi. Kenfield adamın hırsız olduğuna hiç inanmıyordu. Kenfield'ın ayaklarının dibinde oturan Charles Boatwright da aynı şeyleri düşünüyordu. Başarısızlığının bir de hapse atılmakla sonuçlanabileceği düşüncesi adamı umutsuzluğa boğmuştu.
Kenfield yaşlı kadınla konuşuyordu. Şunu bilmelisiniz ki bu adam odanıza zorla girmedi. Ona bir anahtar verilmişti. Demek ki...
Haklısın, verilmişti. Aptalca bir şey yapmak istemezsin değil mi ahbap? Gel anlaşalım seninle.
Spor malzemeleri satarak kazandığın paranın 50 mislisini veririm sana. Tamam mı, ne dersin?
Kenfield adama sert sert baktı. Bu yeni bir noktaydı. Yoksa onun asıl işini biliyorlar mıydı?
Midesi aniden yine sancılanmaya başlamıştı. Belki şu anda odanın içinde 2 tane kurbanlık koyun vardı.
Çıkar o Allah'ın belası kumaşı kafandan.
Bay Kenfield, bu gemiyle binlerce yolcu geziye çıkmıştır. Anahtar bulmak o denli zor olmasa gerek, telefon etmeliyim.
Devin sağ eli Kenfield'ın ayağına saldırdı. Kenfield öne doğru düşerken adamın omzuna ateş etti. Tabanca küçük kalibreli olduğundan fazla ses çıkartmadı. Maskeli yabancının eli Kenfield'ın bileğini bırakarak yaralı omzuna gitti. Kenfield hemen ayağa kalkarak olanca gücüyle yabancının başına doğru bir tekme savurdu. Rugan ayakkabısının sivri ucu adamın boynuna gelmişti. Şimdi orası da kanıyordu. Adam yine de Kenfield'a doğru ileri atıldı. Kenfield tekrar ateş etti. Bu kez adamı kasığından vurmuştu. Dev yapılı yabancı acıdan kıvranıyordu. Elleri ve kasları paramparça olmuştu. Kenfield kan içinde kalmış, ipek maskeyi çıkarmak için eğildiğinde yerdeki ani bir davranış daha yaparak sol koluyla Kenfield'ı duvara yapıştırdı. Kenfield'ın tabancası yabancının başına çarptı, aynı anda adamın çelik gibi güçlü kolundan kurtulmaya çalışıyordu. Bir eliyle devin üzerindeki siyah kazağa yapıştı, adamın bileğini çekerken kazağın kolu yırtıldı, içinde beyaz bir gömlek vardı, kol ağızlarında ise kırmızı siyah çizgili kol düğmeleri. Bir an için Kenfield duraklayarak bu yeni bilgiyi yerleştirmeye çalıştı. Önündeki yaralı kan içindeki yaratık umutsuzluk ve acı içinde kıvranıyordu. Kenfield onu tanımıştı ve çok şaşırmıştı. Elindeki tabancayı adamın diz kapağına doğru tuttu. Kolay olmuyordu. İri yarı adam olanca gücüyle Kenfield'ın karnına dayanıyordu. Tam ateş edecekti ki yabancı havaya fırlayıp kendinden daha ufak tefek olan Kenfield'ın üzerine eğildi. Kenfield tetiğe bastı. Kurşun adamın midesinin üzerinde bir yere saplanmıştı. Charles Boothroyd tekrar düştü. Matthew Kenfield gece masasında duran telefona uzanan yaşlı kadına baktı. Adamın üzerinden atlayıp kadının elinden ahizeyi zorla aldı.
Lütfen, ben ne yaptığımı biliyorum. Emin misiniz?
Evet, lütfen bana inanın.
Kenfield döndüğü zaman yaralı Boothroyd'un parmaklarını çekiç gibi kullanıp bel kemiğini kırmak üzere olduğunu gördü.
Boothroyd yatağa düştü. Kenfield yaşlı kadını oradan çekerek uzaklaştırdı. Tabancasını tekrar saldırgan adamın üzerine tuttu.
Nasıl becerdiğini bilmiyorum ama bir kez daha tekrarlarsan kurşunu beyninin ortasına yersin.
Kenfield atış kurslarında 2 kez başarısızlık gösterdiğini acıyla andı. Hem yüzünü örten kanlı çoraptan hem de acıdan görmekte güçlük çekerek yerde yatan Charles Boothroyd yapılacak bir şey kalmadığını biliyordu. Çok güç nefes alıyordu. Nefes borusuna kan doluyordu. Tek umudu kalmıştı. Kamarasına gidip karısını bulmak. Kadın ne yapılması gerektiğini bilirdi. Geminin doktoruna onu iyileştirebilmesi için bir servet öderdi. Belki de onlar da anlayış gösterirlerdi. Olağanüstü bir çaba harcayarak ayağa kalkmaya çalıştı.
Ayağa kalkmaya çalışma, yalnız soruma cevap ver dedi Kenfield.
Ne pes?
Scarlett nerede?
Kenfield zamana karşı çalıştığını biliyordu, adam her an bayılabilirdi.
Bilmiyorum.
Yaşıyor mu?
Kim?
Kim olduğunu pekala biliyorsun, onun oğlu.
Geriye kalan son gücüyle Boothroyd olanaksız gibi görünen bir şeyi başardı. Şilteye yapışarak sanki bayılacakmış gibi kendini arkaya attı. Davranışı şilteyi yataktan yarım kaldırmıştı. Kenfield öne doğru bir adım atınca Boothroyd ağır şilteyi adamın üstüne savurdu. Şilte havalanınca Boothroyd da onunla birlikte ayağa kalktı.
Şilte ve Boothroyd Canfield'la yaşlı kadının üzerine düşerlerken Canfield tavana ateş etti. Boothroyd son bir itmeyle ikisini de duvarla yerin arasına sıkıştırmıştı. Sallanarak ve gözü görmeden odadan çıktı. Dışarı çıkar çıkmaz da ipek çorabı fırlatıp attı. Elizabeth Scarlett bileğini tutarken acıdan inliyordu. Canfield şilteyi itti, koca ağırlık geri düşerken yaşlı kadına kalkması için yardım etti.
''Galiba bileğim veya ayağım kırıldı.''
Canfield, Boothroyd'un ardından gitmek istiyordu ama yaşlı kadını bu durumda yalnız bırakamazdı. Hem de kadın yalnız kalır kalmaz hemen telefona yapışırdı. Bu da şimdi hiç iyi olmazdı. ''Sizi yatağınıza taşıyayım.''
''Önce şilteyi yerine koysanız daha iyi edersiniz.''
Canfield kemerini çıkarıp yaşlı kadının ellerini bağlayıp Boothroyd'un ardından koşmakla kadının dediğini yapmak arasında bir an bocaladı. İlkini yapmak aptallık olurdu. Kadın ciyak ciyak bağırırdı. Şilteyi yerine koyarak yavaşça kadını kaldırıp yatırdı. ''Nasılsınız?''
''Berbat.''
Yastıkları sırtına yerleştirirken acısı yüzünden okunuyordu. ''Geminin doktorunu çağırsam iyi olur.'' Ama Canfield telefona doğru hiçbir davranışta bulunmamıştı. Onu bırakması için kelimeler bulmaya çalışıyordu.
''Onun için bol bol zamanımız var. O adamın ardından gitmek istiyorsunuz değil mi?''
Canfield kadına baktı. ''Evet.''
''Niçin? Oğlumla bir ilgisi var mı dersiniz?''
''Burada geçirdiğim her saniye bunu öğrenebilme olanağımızı azaltıyor.''
''Benim iyiliğim için çalıştığınızı nereden bilebilirim? Polis çağırmamı istemediniz. Az kaldı ikimiz de ölüyorduk. Bir açıklama istemek hakkım herhalde.''
''Şimdi zamanımız yok. Lütfen bana güvenin.''
''Niçin güvenecekmişim?''
Canfield'ın gözü Boothroyd'un unuttuğu ipe takıldı. ''Anlatması çok uzun sürecek bir sürü neden bir yana, eğer ben burada olmasaydım çoktan öldürülmüştünüz.'' Yerdeki ince ipi gösteriyordu. ''Eğer bu ipin ellerinizi bağlamak için burada olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bundan gayet kolay kurtulabilirdiniz. Ama boğulmaya gelince esnek bir ip çamaşır ipinden daha iyidir.''
Kadın Canfield'a dikkatle baktı. ''Kimsiniz? Kim için çalışıyorsunuz?''
Canfield ziyaretinin amacını hatırladı. Gerçeğin bir bölümünü. Ulster Scarlett'la ilgilenen bir yayın firması tarafından tutulduğunu söylemeye karar vermişti. Ama bu durumda bu çok saçma olurdu. Boothroyd hırsız filan değildi. O görevlendirilmiş bir katildi. Elizabeth Scarlett'i öldürecekti. Demek ki kadının bu suç şebekesiyle bir ilişkisi yoktu. ''Birleşik Amerika hükümetinin bir temsilcisiyim.''
''Ah tanrım, o eşek Senatör Brownlee.''
''Onun hiçbir ilgisi yok. Eğer bu işe karıştıysa bilmeyerek yapmıştır.''
''Yani şimdi bütün Washington benim haberim olmadan dedektifçilik oynuyor.''
''Washington'da bunu 10 kişinin bile bildiğini sanmıyorum. Bileğiniz nasıl?''
''İdare eder.''
''Eğer doktoru çağırırsam bir düşme öyküsü uydurabilir misiniz? Sadece bana zaman kazandırmak için.''
''Daha da iyisini yapacağım. Gitmenize izin vereceğim. Eğer gerekirse doktoru sonra çağırabiliriz.''
Yandaki masanın çekmecesini açarak adama kamerasının anahtarını verdi. Canfield kapıya yöneldi.
''Bir şartla ama.'' Kadının sesini biraz yükseltmişti adamı durdurabilmek için.
''Neymiş o şart?''
''Size yapacağım bir öneri üzerinde iyice düşüneceksiniz.''
Canfield dönerek sorgu dolu gözlerle kadına baktı. ''Nasıl bir öneri bu?''
''Benimle çalışmanızı istiyorum.
Birazdan geri geleceğim.'' 21. Bölüm. 3 çeyrek sonra Canfield sessizce Elizabeth Scarlett'in kapısına geldi. Yaşlı kadın kilidin içinde dönen anahtar sesini duyar duymaz korkuyla bağırdı.
''Kim o?''
''Canfield.'' İçeri girdi. ''Onu buldunuz mu?''
''Evet, oturabilir miyim?'' ''Ne oldu? Allah aşkına konuşsanıza Bay Canfield. Ne oldu? Adam kimmiş?''
''Adı Boothroyd'tu. New York'ta bir borsa firmasında çalışıyordu. Sizi öldürmek için tutulmuş veya görevlendirilmiş biriydi. Şu anda ölü ve gövdesinin dünyasal kalıntıları 3 mil gerimizde kaldı.''
''Aman tanrım.'' Yaşlı kadın koltuğa oturdu.
''En başından başlayalım mı?'' Delikanlı, ne yaptığınızı biliyor musunuz? Şimdi araştırmalar, soruşturmalar yapılacak. Bütün gemi birbirine girecek.
Tabii biraz karışıklık olacak. Ama soruşturmanın bilinenin dışında olacağını sanmıyorum. Bir de yaşlı ve şaşkın bir dul var, kamerasına kapanmış.
Ne demek istiyorsunuz?
Canfield kadına cesedi Boothroyd'un kamerasının yakınlarında nasıl bulduğunu anlattı. Sonra kısaca cesedin üzerine arayıp denize atmasından söz etti. Daha uzun olarak salona döndüğünde barmenin sözde birkaç saat önce bayıldığını ve yarım düzine adamın onu zorlukla taşıyabildiğini anlattığını söyledi. Görüyorsunuz ki kendinin isteyerek yarattığı görünüm şimdi kayboluşunun en mantıksal açıklaması olacak.
Limana gelene kadar gemiyi arayacaklardır.
Hayır, aramazlar.
Niçin?
Kazağının bir parçasını yırtarak kamerasının önündeki parmaklıklara geçirdi. Sarhoş Boothroyd'un tekrar partiye dönmek istediğini ve acıklı bir kazaya kurban gittiğini sanacaklar. Kötü hava koşulları ve bir sarhoş bir gemi için çok sakıncalı bir bileşim.
Canfield durarak düşündü. Eğer tek başına çalışıyor idiyse bizim için bir sakınca yok. Ama eğer yalnız değilse...
Canfield susmaya karar verdi.
Adamı denize atmak gerçekten gerekli miydi?
Onu 4 kurşunla bulmaları daha mı iyi olurdu?
3 kurşunlardan biri yatak odasının tavanına saplanmış.
Öyleyse daha kötü. O zaman sizinle bir ilişkisi olduğunu anlarlardı. Eğer gemide bir suç ortağı varsa sabaha kalmaz sizi öldürürdü.
Haklısınız galiba. Şimdi ne yapacağız?
Bekleyeceğiz. Konuşacağız ve bekleyeceğiz.
Neyi bekleyeceğiz?
Birinin ne olduğunu öğrenmeye çalışmasını. Belki karısının, belki ona anahtarı verenin, her kimse.
Çalışacaklarını sanıyor musunuz?
Eğer gemide onunla birlikte çalışan birisi varsa evet.
Belki de o yalnızca bir hırsızdı.
Hayır, o bir katildi. Sizi korkutmak istemiyorum.
Yaşlı kadın Canfield'ın gözlerinin içine bakıyordu. Onlar derken kimlerden söz ediyorsunuz Bay Canfield?
Bilmiyorum. Bir çeşit konuşma şekli.
Oğlumun kaybolmasıyla bir ilişkileri olduğuna inanıyorsunuz değil mi?
Evet, siz inanıyor musunuz?
Kadın direkt bir karşılık vermedi. En başından başlamamızı söylemiştiniz. Sizin için başlangıç neresi?
Yabancı bir borsada milyonlarca dolarlık Amerikan bonosunun satıldığını öğrendiğimiz zaman.
Durun, benim oğlumla ne ilişkisi var?
Oğlunuz da oradaydı. Dedikodular başladığında sözü edilen mıntıkadaydı. Bir yıl sonra kayboluşundan sonra güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre satış yapılmıştı. Oğlunuz yine oradaydı. Gayet açık değil mi?
Canfield yaşlı kadının çok öfkeli olduğunu ama kızgınlığını baskı altında tutmaya çalıştığını görüyordu. Kendi kendinize ortaya bir şeyler atıyorsunuz Bay Canfield.
Sanmıyorum. Sizi kimin öldürmek istediğini ve adamın nerede çalıştığını biliyoruz. New York'ta bir borsa firması. Demek ki adamlar ya size çok kızıyorlar ya da korkuyorlar ki sizi öldürmeye kalktılar.
Spekülasyon yapıyorsunuz.
Spekülasyon? Her tarafımın yara biri içinde olması yeterli belge sayılmaz mı?
Washington bu bağlantıyı nasıl kurdu?
Washington demek bir sürü insandan söz etmek demek. Halbuki biz çok küçük bir grubuz ve genellikle karışık işlere karışan yüksek rütbeli devlet memurlarıyla ilgileniriz.
Konuşmanız korkutucu Bay Canfield.
Hiç de değil.
Peki bunlar...
İsveç elçisinden haber aldık.
Canfield gülümsüyordu. İsveç elçisi mi? Senatör Brownlee demiştiniz gibi geldi bana.
Bunu diyen ben değil sizdiniz. Brownlee yalnızca büyük bir patırtı çıkardı. Ulster Scarlet'la ilişkisi olan herkese haber yolluyordu.
Siz Reynolds'la çalışıyorsunuz.
Bunu yine siz söylüyorsunuz, ben değil.
Oyun oynamayı bırakın. O Reynolds denilen adam için çalışıyorsunuz değil mi?
Ben sizin tutsağınız değilim, beni sorguya çekemezsiniz.
Pekala, bu İsveç elçisine ne olmuş?
Onu tanımıyor musunuz? Stockholm hakkında hiçbir bilginiz yok mu?
Tabii tanıyorum.
Canfield kadına inanmıştı.
14 ay önce İsveç Büyükelçimiz Walter Pond Washington'a Stockholm'de bir sendikanın 30 milyon dolarlık Amerikan bonosunu kaçak olarak İsveç'e soktuğunu yazıyordu. Elçinin tutanağının tarihi 15 Mayıs'tı. Oğlunuzun vizesinde ise Stockholm'a 10 Mayıs'ta girdiği yazılıydı.
Saçma, oğlum balayı gezisindeydi. İsveç'e gezmeye gitmek olağan dışı bir olay değil ki.
Ama oğlunuz yalnızdı. Karısı Londra'da kalmıştı. Bu olağan dışı.
Elizabeth yerinden kalktı. Bu bir yıl önceydi. Para yalnızca yatırılmıştı.
Büyükelçi Pont işlemlerin tamamlandığını söylüyor ama.
Ne zaman?
2 ay önce. Oğlunuzun kaybolmasının hemen ardından.
Elizabeth odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürümeyi bırakarak Canfield'a baktı.
O adamın ardından gitmeden önce size bir soru sormuştum.
Hatırlıyorum, bana bir iş önerisi yapmıştınız.
Sizin çalıştığınız gruptan yalnız sizin sözünüze güvenerek evet karşılığı alabilir miyim? Amacımız aynı, bir çelişme yok.
Bu da ne demek?
Onlara benim gönüllü olarak sizlerle çalışmak istediğimi bildirebilir misiniz? Yalnızca gerçeği Bay Canfield, gerçeği söylemenizi istiyorum. Beni öldürmek istediler. Eğer siz olmasaydınız çoktan ölmüştüm. Ben korku içinde yaşlı bir kadınım.
Oğlunuzun hayatta olduğunu bildiğinize inanacaklardır.
Bilmiyorum ama sanıyorum.
Bonolardan dolayı mı?
Öyleyse ben de size sorumlu tutulurum.
Evet.
Olabilir.
Avrupa'da da geçerli olur mu?
Birçok ülkeyle karşılıklı anlaşmalarımız. Öyleyse işte benim önerim diye sözünü kesti Elizabeth. 100 bin dolar. İkimiz tarafından kararlaştırılacak, taksitlerle ödenecek.
15. ayrımın sonu. Sayfa 173.